Gagia Talks başlıyor.
Merhabalar, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği tarafından hazırlanan Gagia Talks'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün derneğimizde 11, 12 ve 13. dönemde yönetim kurulunda görev alan Doğan Mazıcıoğlu ve 14. dönem Kadınlar Kurulu yönetiminde görev alan Elif Çetindağ bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için.
Teşekkür ederiz. Doğan Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Doğan Mazıcıoğlu. 1981 yılında Gaziantep'te doğdum. Gaziantep'te ilkokul, ortaokul ve liseyi okuduktan sonra elektronik mühendisliği, İstanbul'da elektronik mühendisliği okudum. Daha sonra Gaziantep'te dönüp iş hayatına başladıktan sonra işletmeye yüksek lisans yaptım Gaziantep Üniversitesi'nden. Şu an halihazırda aile şirketimizde çalışmaktayım. 3 tane çocuğum var. Bir kızım Mira 12 yaşında, bir oğlum 8 yaşında ve bir oğlum daha 1,5 yaşında. 3 çocuğum var.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elif Hanım, sizler de kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Merhaba. Ben Doğan Mazıcıoğlu'nun teyzesinin kızıyım. Öncelikle onu tanımışken öyle başlayayım konuşmaya. Ben Elif Çetindağ. 1985 doğumluyum. Gaziantepliyim. Emrah Çetindağ ile evliyim. Endüstri mühendisiyim. Koç Endüstri Mühendisliğinden mezun olup geldikten sonra aile şirketimizde çalışmaya başladım. Otomotiv sektöründe çalışıyorum. Ancak bilanço ve gelir tablosunu asla okumaya öğrenmediğimi anlayınca Doğan'la beraber burada Gaziantep Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptık işletme üzerine. 3 tane çocuğum var, 13, 10 ve 8 yaşlarında. Bu şekilde.
Çok teşekkür ederiz. Sizlere öncelikle derneğimiz ile ilgili sorularımız olacak. Elif Hanım, Gagiat Kadınlar Kurulu yönetiminde görev aldınız ve şu anda kıymetli bir sosyal danışma derneğine başkanlık ediyorsunuz. Gagiat Kadınlar Kurulu yönetimindeki görevleriniz şu anki başlangıç sürecinize nasıl bir katkı sağladı?
Teşekkür ediyorum. Bu benim de üzerinde çok düşünüp ilgimi çeken bir soru aslında. Çünkü ben şu an başkanlık yaptığım derneğin kurucu üyesiyim. Ve 15 yıldır yönetimde sevgili arkadaşlarımın başkanlığıyla derneğimizin doğumundan büyümesine şahit oldum. Tüm bu yıllarda kendimi geliştirmem için birçok fırsatı değerlendirip kendime vizyon kattım. Bu süreçte şüphesiz Gagiat bir okul gibi beni geliştirdi diyebilirim. Çünkü ben Gagiat'ta birçok komisyonda çalıştım. Eğitim ve sosyal ilişkilerde, basın yayında ve hatta iki kez ödül komisyonu gibi insana çok şey katan alanlarda görev yaptım. Birçok kıymetli başkanım oldu. Hepsinden çok farklı şeyler öğrendim. Bunları öğrenmeyi de yine Gagiat'ta kurduğum 10K öğrenen organizasyon takımıyla öğrendim. Burası çok kritik. Yıllarca üniversitede veya iş yerlerinde veya farklı sosyal topluluklarda aslında yapmamız gereken etkin dinlemeyi en iyi bu takımla öğrendim ben. Zaten insan karşısındakine vereceği cevabı düşünmeden dinledikçe cevap da yavaş önüne geliyor. Ne güzel bir deneyimdi. Öğrenen organizasyon eğitimi bireysel ve ekip başarısına büyük katkı sağlayan bir süreç oldu. Özellikle etkin dinleme gibi becerilerin farkına varmak ve bunları uygulamak hem kişisel hem de profesyonel hayatta önemli farklar yaratıyor. Ayrıca liderlik yaptığım dernek farklı görüşlere açık olmam ve ekip arkadaşlarımın fikirlerine değer vermem sadece güçlü bir liderlik değil, aynı zamanda ilham verici bir vizyon gösteriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence Gagiat'ta yönetimde çalışmanın bana kattığı en büyük etki budur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Doğan Bey, Gagiat'ta yer almanız sizce iş ve sosyal hayata dair genel olarak sağladığı katkılar nelerdir?
Gaziantep tabii organize sanayisiyle Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Tabii bunun sürekliliği ve devamlılığı çok önemli. Gagiat'ın en büyük insana kattığı şey, bizler işte ben üye olduğumda yaklaşık 30 yaşındaydım. Tabii 30 yaşında senelerce Gaziantep'ten uzak kalıp geri şehrinize dönüp çalışmaya başladığınız zaman tabii ki organizede birçok fabrika var. O insanları tanımıyorsunuz haklı olarak. Bazısı sınıf arkadaşlarınız oluyor ama birçoğunu tanımıyorsunuz. Gagiat'ın en büyük özelliği Gaziantep ticaret hayatında aktif olan genelde insanların akrabaları, çocukları oldukları için sizin yakın çevrenizde daha sonra beraber iş yapacağınız, akıl soracağınız insanlarla aynı yönetimde olmak insana bir tecrübe katıyor. Bu çok önemli ve hele bir de yönetime girerseniz, yönetimde olursanız, yönetimde her hafta düzenli olarak pazartesileri toplantınız oluyor. Tabii bu toplantılar aslında baktığınız zaman hani toplantıda neler konuşuluyor? Aslında burada temelde insanlar birbiriyle kaynaşıyor. Günümüz dünyasında en önemli şey network, iletişim. Tabii siz bir insanla her hafta toplantı yaptığınız zaman çok yakın arkadaş oluyorsunuz. Bu da çok kıymetli ve hani işte ailecek görüşülüyor, sosyal ortamlarda beraber oluyorsunuz. Bunun bu insana çok kıymetli dostluklar kazandırıyor. Ben işte yaklaşık 6 sene yönetimde bulundum. Bu 6 senede benden yaşça büyük ve benden yaşça küçük insanlarla aynı yönetimde bulundum. Ama aynı odada aynı havayı soluduğunuz zaman çok yakın dostluklar oluşuyor. Bu çok kıymetli. Bence Gagiat'ın insana en önemli kattığı şey aynı dili konuşabildiğin insanlarla aynı ortamda buluşmak ve bu da hani herhangi bir ticari bir kaygı olmadan olduğu için insanlar birbirine çok daha yakın oluyorlar. Tabii bizim Gagiat'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de hep bizim Gagiat'ta yetişen insanlar, Gagiat kültürünü alan insanlar, işte ticaret odalarında, sanayi odalarında başkanlıklar, milletvekilleri hep bizim Gagiat camiasından oluyor. Tabii bu da çok insana katma değer katıyor. Dolayısıyla ben Gagiat'ta saymanlık yaptım. İşte para nasıl idare ediliyor, bir dernek nasıl yönetiliyor? Sonuçta dernek yönetmek, şirket yönetmek, ülke yönetmek hepsi hemen hemen aynı çizgide, bir tek arkasındaki sıfırlar fark ediyor. Dolayısıyla ben Gagiat'ta olmaktan, bulunmaktan, çalışmaktan çok memnunum. Ben 2020 yılında ayrıldım. 4 sene olmuş. Hala evime giderken, Gagiat'ın önünden geçerken yüzüm gülerek ve hep güzel anılarla geçiyorum. O yüzden Gagiat'ı çok seviyoruz ve çok destekliyoruz bu anlamda.
Evet, çok teşekkür ederiz. Şu an önünüzdeki kutularda derneğimiz tarafından sizler için hazırladığımız ortak sorular bulunmaktadır. İstediğiniz sırayla çekerek cevaplayabilirsiniz. Mikrofonu sizlere bırakıyorum. Keyifli sohbetler.
Çok teşekkürler Merve'cim. Ben çekeyim mi Doğan'cığım?
Buyurunuz Elif Hanım.
Sizce iş yerinde aile kültürünü sağlamanın önemi var mıdır? Varsa nelerdir?
İnsanın en önemli varlığı ailesidir. İş yeri de tabii insanın en çok vakit geçirdiği yerdir. Dolayısıyla iş yerinde de insan evinde nasılsa hemen hemen aynı etkileri, aynı tepkileri veriyor. Dolayısıyla şirkette aile kültürünü yaşamak çok önemli. Ben hep beraber çalıştığımız arkadaşlara da tavsiyem şudur ki sevdiğiniz şirkette çalışın. Çalıştığınız insanları sevin. Yani sevmek zorunda değilsiniz ama insan tabii çok vakit geçirdiği için belli bir yerde hani sevmek durumunda da kalıyor. Dolayısıyla o kültürü şirkete de yansıtmak çok önemli. Çünkü biliyorsunuz şirketler bir tüzel kişiliktir. Ama o tüzel kişiliği yürütenler de içerideki çalışan insanlardır. En tepeden en aşağıya kadar o hiyerarşiyi kurabilmek, o sistemi kurabilmek çok önemlidir. Dolayısıyla biz buna çok önem veriyoruz şirketimizde. Hani bizim şirkette çalışan birçok arkadaşımda inanıyorum ki işte pazartesi sendromu dedikleri herhangi bir sorun olmuyor. Yani en azından olmadığını düşünüyorum. Yani biz çok yakın, çok samimi bir ortamda çalıştığımızı inanıyorum ve bununla da övünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Biz tabii aile şirketinde çalıştığımız için Doğan'la, ben de Doğan'a benzer şeyler söyleyeceğim bu soruda. Sonuçta çalışanlar, herkes ekibin bir parçası ve hani güvenli bir ortamda olmaları lazım. Aidiyet duygularının ön planda olduğu bir yerde çalışmaları lazım. Ekipten bir kişi olmasa işler olması gerektiği gibi gitmez, burası kesin. Hatta birçoğumuz ailemizden çok iş yerindeki çalışma arkadaşları görüyoruz ve aile gibi olmadığımız, güvende hissetmediğimiz, yaptığımız işten memnun olmadığımız bir ortamda nasıl güzel sonuçlar çıkarabiliriz ki? Dolayısıyla kesinlikle aile kültürü sağlamanın önemi vardır diyorum ben de. Soru çekme sırası sende Doğancığım.
Evet, ben çekiyorum. Evet Elif Hanım, iş yerinde en sık kullandığınız kelime veya slogan nedir?
Stres yapmayın. Bana stres yasak, hallederiz. Bence benim en çok kullandığım bu, çünkü bana stres yasak, doktor yasakladı. Dolayısıyla stres yapmasınlar, elbette hallederiz, her şeyin çözümü vardır. Ben bunu diyorum. Senin nedir Doğan?
Ben de ticaret ateştir diyorum.
Aa, doğru.
Ve hemen anında o işi çözmek gerektiğine inanıyorum. Ben tabii daha çok ticaret, bizim şirkette ticaret tarafıyla uğraştığım için hani o an karar verip işte para kaybetmek de var, para kazanmak da var. Hani ticaret ateştir yani. Dolayısıyla benim en çok kullandığım kelime budur. Ticaret ateştir.
Doğru, güzel slogan. Şimdi ben bir soru çekiyorum. Bugüne kadar katıldığınız en ilginç iş toplantısı anınızdan bahseder misiniz?
Tabii biraz komik bir an olacak ama birazcık. Bir gün bir uzun yıllardır çalıştığımız bir firma vardı. Avrupa'da ihracat yapıyorduk. Biz de genelde müşterilerimizle senede bir kere rutin buluşuruz. İşte bir sonraki sene ne yapacağız gibi senenin bir bilançosunu çıkartırız. Hem geçen sene ne yapmışız, önümüzdeki sene ne yapacağız, bunları konuşuruz. Firma yine bizi çağırdı. Biz kalktık gittik, 3 arkadaş. İşte çok hevesliyiz. İşte geçen sene işte 10 birim yaptıysak bu sene hedefimiz 13 birim yapmak gibi böyle projeler hazırladık, sunumlar hazırladık, gittik. İşte toplantı başladı. Tam böyle biraz sohbet ediyoruz falan. Ondan sonra dediler ki biz bu sene düşündük, taşındık, sizinle çalışmama kararı aldık.
Aa.
Terörist, ben çok bozuldum yani. Ben çok heyecanlı bir adamım. Öyle böyle kötü şeylere hiç gelemem. Ondan sonra hemen celallenirim falan. Tabii biz bir şey diyemedik. Böyle hepimiz suratımız beş karış. Hiçbir şey diyemeden döndük geldik. Hatta ben çıktık toplantıdan, ya dedim. Yani bize bir mail atsalardı, biz bu kadar iki günümüzü bu işe verip kalkıp gelip üç tane adam böyle bu kadar ulaşmazdık falan dedim. Ama sonra 3 sene sonra adamlar geri bize döndüler. Dediler ki ya biz sizle çalışmaya devam edelim. İşte şu ürüne tekrar başlayalım dediler. Şimdi çalışıyoruz o firmayla. Böyle değişik bir anım olmuştu yani. Düşünürsen en değişik şeyim bu olabilir yani. En değişik.
Çok güzel. Neyse ki sakin kalıp müşteriyi kaybetmemişsin. Teşekkür ediyorum.
Stres yapmayacaksın.
Şimdi, stres yok.
Stres yok.
Ya ben ilginç dediğim için, soru ilginç dediği için şöyle düşündüm. Bir sanal gerçeklik toplantısına katılmıştım. Yani standart ofis ortamının dışındasın resmen. Böyle yenilikçi, tematik bir dünyadasın. Çok ilginç gelmişti. Çünkü yaptığım hareketler bile bilgisayar ekranına yansıyor. Orada sanal ben olarak toplantıya devam ediyordu. Bence bu çok unutulmaz bir deneyimdi. Dolayısıyla bence en ilginç iş toplantım o sanal gerçeklik toplantısıydı.
Kendi çocuklarınıza hangi aile geleneğinizi öğretmek istersiniz ve bunu gerçekleştirebildiniz mi?
Aklıma ilk şu geldi. Babam her bayram sabahı bizi Barış Manço'nun Bugün Bayram şarkısını çalarak uyandırırdı. Hatta annem de müzikten daha yüksek sesle eşlik ederek uyanışımızı böyle hızlandırırdı. Ben de o kadar neşeli yataktan fırlardım ki bu hissi çocuklarımın da yaşamasını istediğim için. Ben de yıllardır her bayram şarkıyı açıyorum ve hani yüksek sesle söyleyerek çocukları güne başlatıyorum. Tabii ben şu anda bu şarkıyı söylerken biraz gözlerim doluyor ama çocuklarım da alıştı. Müthiş bir özlemin karşında kemik bulmuş hallerini kucaklamanın verdiği bir mutluluk aslında. Allah her sene bayramlara çıkarsın diyorum, sonrasında da annemin söylediğini tekrarlayarak.
Amin.
Sen de hangi aile geleneğini öğretmeye çalışıyorsun Doğancığım?
Ailede devamlılığın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aile bireylerinin birbirine tutkun bireyler olarak büyümelerini istiyorum. Nasıl ki biz şu an birbirimize bu kadar tutkunuz, gelecek nesillerin de bu şekilde tutkun olarak büyümelerine tabii ki hep umut ve ümit ediyorum.
İnşallah.
Bununla ilgili olarak da ben kendim tarihe de meraklı bir insan olarak, bizim genelde aile tarihimizi, işte babamız, dedemiz ne yapmış, bizim büyüklerimiz ne yapmış, onları çocuklara anlatıyorum ki hep kulaklarında geçmişimiz olsun istiyorum. Tabii biz bizim ilk yola çıkışımız otomotiv ticaretiyle olduğu için biz çocukken otomotiv işinin de kalbi yedek parça ticaretidir. Ve biz hep çocukken yedek parça bölümünde çalışarak büyüdük. Ben de çocuklarımızı ilk işe bu yedek parça işinde başlayarak orada işte 12-13-14 yaşından itibaren orada yazları orada çalışarak, vakit geçirerek o havayı teneffüs etmelerini ve hani bu işe biraz ısınarak büyümelerini istiyorum. Hani genel olarak böyle bu yedek parça işinin doğru bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bizim bütün yerlerin hepsi önce benim yanımda eğitime gelecekler.
Aynen. Siz otomotivle ilgilendiğiniz için size emanetler.
Çok iyi. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben bir soru çekiyorum. Çocukken en sevdiğiniz yemek neydi ve hala aynı yemeği mi seversiniz? Aklıma geleni mi söyleyeceksin acaba Doğan?
Valla tam adamına sordun yani. Yemek, her türlü yemeği seviyoruz öncelikle. Yemek ayırt etmek yok. Taştan yumuşağını yeriz. Ya tabii bizim Antep'te her şey çok güzel ama galiba en çok sevdiğim yemek o maç.
Benim de aklıma geldi.
Hem yapılması kolay hem rahmetten annem çok güzel yapardı. Okul çıkışı onun yanına giderdim, bana maç yapardı. Şimdi eşim Emine Hanım da güzel yapıyor yani.
Ellerine sağlık.
O maç yani cevabım.
Senle anneannemlerin ikilerinde kocaman böyle büyük bakır kabın içinde o maç yaptığımız gün geldi aklıma.
Evet.
Ne güzel bir günüm. Benimki herhalde annemin salçalı nohutlu tavuklu pilavıydı. Her pazartesi annem salçalı nohutlu tavuklu pilav yapardı. Dolayısıyla her pazartesi ne yiyeceğimiz belliydi. Hala çok seviyorum ama ben hiç salçalı yapmıyorum. Hiç o lezzeti tutturamadım. Artık da vazgeçtim. Öyle anılarımda öyle bir yemek olarak kalsın. Belki biraz Emirhan da etkisi var. Yani tavuklu pilav salçalı olur mu dediği için de olabilir ama bence çocukken en sevdiğim yemek oydu. Şimdi hala da çok severim.
Ben de nohut noktasına takıldım. Ben devlet parasız yatılıda okudum. 3 sene boyunca hayatım nohut yemekle geçti. O yüzden nohutsuz yaparsan ben de gelir yerim.
Anlaştık. Sana nohutsuz yapacağım. Soru çekme sıra sende daha önce.
Kendinizi en yaratıcı hissettiğiniz anlar nelerdir Elif?
Kendimi en yaratıcı hissettiğim an sabah saatleri. Ben biliyorsun çok erken yatıyorum. Dolayısıyla çok derken kalkıyorum. Sabahları böyle bir kuşları seyrederek oturuyorum. Bir 10 dakika, 15 dakika kendi kendime oturur. Ondan sonra hayata başlarım. Çocuklar da daha uyanmamış olduğu için. Hatta bayağı inceliyorum o kuşların hareketlerini. Araştırmıyorum daha bu heyecanını kaybetmesin diye. Niye oradan oraya uçuyorlar? Niye bazıları önden gidiyor, bazıları da arkada kalıyor? Hala çözemedim. Dolayısıyla ben bu soruya şöyle cevap vereceğim. Düşünürken en yaratıcı hissettiğim zamanlar sabahları ama yazarken akşam. Yani ilham akşam gelir bir şey yazacaksam. Yazmayı da çok severim bu arada. Bu şekilde cevaplayacağım. Senin en yaratıcı olduğunu hissettiğin anlar nedir Doğan?
Öncelikle ben sabah insanı değilim. Erken kalkmak çok zor. Özellikle de kışın havanın kapalı olduğu günler. Yani yataktan kalkmak, evden çıkmak hakikaten çok zor. Ben genelde biraz stresli bir insanımdır. İşten kaynaklı hep sıkıntılı şeyler bize aksettiği için bütün sıkıntı, stres benim odanın bölgesinde toplanıyor. Şöyle bir şeyi fark ettim ki ben her ne kadar stresli, sıkıntılı olsam da odama girdiğim zaman her şeyi unutuyorum yani. Masamda bütün işlerimi eğer bir sıraya koyabilirsem tıkır tıkır yapıyorum. Dolayısıyla bana en ilham veren yer herhalde odamdır diye düşünüyorum. Bunda muhtemelen rahmetli dedemin de bir şeyi vardır, etkisi vardır diye düşünüyorum. Ben İstanbul'a üniversiteye gitmeden önce bir gün beraber fabrikaya gidiyorduk. O zaman şimdiki oturduğumuz fabrika binamız yoktu. Yönetim binamız yoktu. O zaman ben demişti ki bak oğlum işte sen üniversiteye okur gelir dönersin. Eliyle gösterdi. Şurada dedi bir yönetim binası yaparız. Bak senin odan da şurası olur demişti. Şimdi hakikaten benim odam orada. O da herhalde çocukken işte bizi heveslendirmeye yönelik bir hareketti ama yine de çalıştığını görüyorum yani. Dolayısıyla en verimli olduğum yer odam.
Buradan bir şey aklıma geldi. Şimdi sen çocukken bizi motive etme deyince. Dedem biz küçükken o zaman otomotivde senetle araç satıyoruz. Beni kendi odasına kilitler. O senetleri tarih sırasına dizdirirdi. Şu şeyle ben kendimi o kadar önemli hissederdim ki. Çünkü kapıyı kilitliyor. Bu iş çok önemli. Senden başka kimse yapamaz. Ben de ilkokuldayım. Doğru yapman lazım. Sen bunu çok iyi yaparsın der. Kapıyı kilitler çıkardı. Ben de senetleri tarih sırasına dizerdim. Çok daha önemserdim. Böyle ve kendimi çok önemli hissederdim. Şimdi sen dedemden bahsedince benim de o aklıma geldi. İyi ki böyle şeyler yapmış diyorum ve soruyu çekiyorum.
Buyurunuz Halif.
İlham almak için başvurduğunuz özel bir yöntem ya da kişi var mıdır?
Yani şöyle benim hep şeyim rahmetli dedem Enver Kayalı'dır. Bizim yol göstericimiz diyelim. Benim dedem 1931 doğumlu ve ticaret hayatına çok erken yaşlarda başlamış. Türkiye'mizin o günkü şartlarında çok başarılı olmuş. Çok değişik işler yapmış. Kimsenin aklına gelmeyen işler yapmış. Ben hep işte böyle canım sıkıldı ya da bir çözemediğim bir şey olduğu zaman hep düşüncem. Biz bu arada yıllarca dedemle beraber çalıştık. Her gün en az bir saat beni odasına çağırırdı. Ben kahve çok severim. Ben oturtururdu. İşte Doğan Bey'in kahvesi gelsin derdi. Bana kahve söylerdi. Beraber sohbet ederdik. Havadan sudan işte neler yaptığımızla ilgili. Ben şimdi de tabii dedem vefat edeli uzun zaman oldu. Şimdi böyle bir sıkıntılı bir durum olduğu zaman hep şeyi düşünüyorum. Ya dedem yaşasaydı ben de bu konuyu dedeme sorsaydım. Dedem ne yapmamı söylerdi deyip onu düşünüyorum ve oradan çıkan cevaba göre hareket ediyorum. Ya bugüne kadar da çok şükür sessiz durum olmadı. Hem dolayısıyla ilhamı dedemden alıyorum diyebilirim yani.
Ay sen çok güzel bir cevap verdin. Şimdi ben bunun üstüne cevap veremeyeceğim.
Ama onun yanında şunu da yapıyorum. Yine de daha sıkıntılı bir şey olursa babama gidiyorum. Ya baba diyorum hani böyle sıkıntılı bir durum var. Bence şöyle yapmak lazım ama sen ne diyorsun diyorum. Yani %98 sen bilirsin nasıl istiyorsan yap diyor. Ama yine de hep bir emniyet şurubu koyuyorum ki ters bir durum olmasın diye.
Tabii doğru yol.
Çünkü yani Türkiye'de 2024 yılında artık hem ticaret hacmi çok büyüdü hem riskler çok büyüdü. Hani kazanmanın yanında kaybetmek de çok olası bir pozisyona geldi. Dolayısıyla böyle riskli kararları hep beraber almak doğru olduğu için illa istişare yapıyorum.
Tabii o da büyük bir güç veriyor.
Evet çok şükür.
Yani ben bu soruya sen o kadar güzel cevap verdin dedem dedin. Ben bunun üzerine ne diyeyim bilemiyorum. Yani ilham almak için illa böyle çok büyük başarı hikayelerine böyle imkansızın olabilir olduğunu falan görmeye gerek yok bence. İlham çok basit şeylerde, benim fikrim böyle bu şekilde. Bazen çocukların bir konudaki fikrinde, bazen işte az önce söylediğim gibi işte kuşların uçmasında veya işte bir makinenin çalışma prensibinde. Bazen Emrah'da, ben Emrah'tan da çok ilham alıyorum. Çünkü Emrah'ın her zaman olan konuyla ilgili farklı bir bakış açısı vardır. Ve bu ciddi bir ufuk açıyor bende. O farklı bakışı görüp üzerinde tekrar düşünmeye itiyor beni. Dolayısıyla bu soruya ben senin gibi tek ve net bir cevap veremeyeceğim. Ama teşekkür ediyorum sorduğun için.
Bu arada ben de yani böyle ciddi konularda Emine Hanım'a sormadan bir adım atmam yani.
Ben Emrah'a daha çok susuyorum.
Onu belirteyim de yani.
Sonra yanlış anlaşılma olmasın.
Aynen öyle.
Süper. Siz çekiyorsunuz Doğan Beyciğim.
Tamamen boş bir hafta sonunuz olsa kendinize nasıl bir program çizerdiniz?
Ya çok hayal değil aslında tamamen boş bir hafta sonu bizim ailede. Çünkü biz çocuklarımızı okul dışında böyle kurs çok ayarlamamaya çalışıyoruz hafta sonları. Biraz o pazarın kendi akışında bazen sakin, bazen koşturmalı. O aile günü olma mantığını köreltmek istemiyoruz Emrah ve ben beraber. İşte ihtiyaç varsa bir aile toplantısı yapıyoruz. İşte Ali altına imza atıyor 3 yaşındayken bile ve imza atıyordu. Çok önemsiyor öyle şeylere. Bir ciddiyet de katıyor. Ama böyle bomboş, tamamen bizim olan bir günde hepimizin istediği en az bir şeyi yapmak diyeceğim. Bomboş bir günümüz olsa hepimizin istediği en az bir şeyi yapmak olur. Bazen uyumak olur. Bilmem. Bazen özel bir yemeğe gitmek olabilir. Bir market olabilir. Diğer herkes de ona saygı duyar ve yapar şeklinde cevaplayacağım. Sen bomboş bir hafta sonu olsa ne yapardın Doğan?
Bizde pek öyle bir durum olmuyor.
Evet.
Bizde hep bir teşkale var. Bizde Emine Hanım gezmeyi, misafir ağırlamayı ve misafirliğe gitmeyi çok seviyor. Bizim Mazıcıoğlu ailesi de amcamlar, benim halamlarımda 10 yaş var. Amcamlarımda 15-16 yaş var. Böyle yaşlarımız çok yakın. Ve biz bir araya gelmeyi, sohbet etmeyi, gevezelik etmeyi yani aynı bulunduğumuz ortamda çok seviyoruz. Dolayısıyla bizim böyle bir boş hafta sonumuz pek olmuyor. Çocukların kursları oluyor. Mira'nın yüzmesi oluyor. Hasan'ın basketbolu oluyor. Pek boş kalamıyoruz maalesef diyemeyeceğim yani. Bu da benim hoşuma gidiyor yani.
Tercihleriniz böyle.
Evet ama boş bir zamanım olursa televizyonun karşısında boş boş televizyona bakmayı severim yani. Onun dışında da yani zaten çok bir boş vaktimiz olmuyor yani. Gün geçip gidiyor yani. Bir sabah oluyor, bir akşam oluyor.
Zaten çocuklar varken de boş bir hafta sonu düşünülemez yani. Onlarla yaptığın her şey günü dolduruyor.
Bizim Yiğit en küçük çocuğumuz 1,5 yaşında. Tabii en büyükle arasında yaklaşık 10 yaş var. Tam biz bu çocuk falan böyle şeyleri unuttuk derken şimdi tekrardan salonda oyuncaklar, her yerde bir şeyler. Dolayısıyla boş vaktimiz yok yani.
Evet, bence de. Teşekkür ediyorum. Evet,
soru sende.
Ben de. Tek cevaplı sorularmış. Sabit çalışma düzeni mi, esnek çalışma saatleri mi?
Soru çok tehlikeli bir soru yani şimdi.
Doğru.
Biz birçok arkadaşla beraber çalışıyoruz. Şimdi öyle desem olmaz, böyle desem olmaz.
Esnek çalışma saatleri desem yarın bir bakarsın iş yerinde kimse yok. Nasıl yapacağız?
Bence ben yine de esnek diyeyim.
Bence de.
Ama
çizgini bozmasan.
İşin durumuna göre diyeyim, yaptığın işe göre diyeyim.
Doğru.
Sizin Elif Hanım?
Ben de esnek çalışma saatleri diyeceğim. Çünkü yapacağı işi yaptıktan sonra daha fazla iş yerinde sırf vakit öldürmek için oturmasının bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Buyurun Doğan Bey, tek cevaplı sorularımız devam ediyor.
Hızlı karar vermek mi, üzerine düşünmek?
Ay, üzerine düşünmek. Senin?
Benim cevabım yine tek. İşime gelirse çok hızlı cevap vermek, işime gelmezse düşünmek.
Güzel cevap. Pek tek cevaplı olmadı, çift cevaplı oldu ama olsun Çener.
Yani bazen işleri taca atmak,
evet, çok iyi.
İşi süreci uzatmak işimize gelebiliyor yani. Ama %80 hızlı.
Yani ben bunu bir düşüneceğim demek bence kolay bir kurtuluş yolu.
Hele bakalım Antep sözü, hele bakalım çok iyidir.
Ama babandan bir şey izin alıyorsan, o da hele bakalım dediyse çok çıldırırsın. Çocuklarına lütfen yapma.
Peki.
İkiniz arasında hanginizin şakalarına daha çok gülünür?
Ya ilk bence...
Dürüst ol.
Ya tabii ki benim. Dediğim gibi bizim ailede dedemler sağken falan hep dedemlerin orada buluşurduk ailecek. Bütün kuzenler, küçük kuzenlerin çocukları. Ben tabii herkesle biraz şaka yapmayı, böyle sohbet etmeyi falan severim. Dolayısıyla ben daha komik olduğumu düşünüyorum.
Ben de kabul etmiyorum Doğan. Yani... Lütfen.
Yani tabii şöyle de bir durum var. Biz şey yapardık hep. Dedem ve nenemin en sevdiği torun ben olduğu noktasından çıkıp buradan bir şey açıp kavga etme konusu açıp üzerine hep şey yaptık.
Bence bu yeni gündem maddemiz olsun ailemizin. Hangimizin şakalarına daha çok gülündüğünü aile meclisinde tartışalım.
Bence de ben.
Ben olduğumu düşünüyorum.
Peki.
Son soru sanırım.
Son soruyu ben mi çekiyorum?
Evet.
Bir film veya dizi karakteri olsanız hangisi olurdunuz? Niçin?
Hürrem diyeceğim ya. Hep Hürrem olmak istemişimdir. Hiç o entrikalardan anlamam ama ne kadar güzel Hürrem Sultan olmak istiyorum.
Çok güzel şeyler çağrıştırmıyor ama.
Ama ne entrikalar çeviriyor, nasıl bir zeka örneği kadın. Bence bayağı başarılı yani. Sizin nedir?
Ben de herhalde Gatsby olurdum.
Sen hakikaten çok iyisini seçtin yani. Benim Hürrem'i beğenmeyin.
Ya tabii olan çok eğlenceli. Geziyor tozuyor. Ondan sonra acayip bir yaşantı. Yani güzel oldu herhalde.
Aa bak, benimki muhteşem Hürrem. Seninki muhteşem Gatsby.
Allah sonumuzu hayretsin.
Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bence başka sorumuz kalmadı.
Çok teşekkür ediyorum ikinize de.
Sağ olun.
Teşekkürler.
Çok teşekkür ederiz. Yıllar sonra bizi çağırdığınız ve böyle bir organizasyon yaptığınız için teşekkür ederiz.
Evet, ben de bu anlamda bir teşekkür etmek istiyorum. Biz Doğan'la hiç burada aynı masada hiç oturmamıştık. Beraber aynı yönetimde hiç çalışmamıştık. Bana da bu fırsatı tanımış oldunuz. Teşekkür ediyorum burada. Keyifli bir gün oldu.
Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Gagia Talks sona erdi.